Ayrım 46, Dönüş, Robert Charles Wilson, sayfa 421. Vermont'taki bir otel odasında dayenin iyileşme sürecinde ona bakımını üstlenerek 4 hafta geçirdim. Daha doğrusu fiziksel iyileşme sürecinde. Condon çiftliğindeki ve sonrasındaki yaşadığı duygusal travma onu bitkin ve içine kapanık yapmıştı. Dayen sonu gelmiş gibi görünen bir dünyaya gözlerini kapatmıştı ve açtığında da pusula noktaları olmayan bir dünya karşısında duruyordu. Bunu onun için düzeltmek de elimde olan bir şey değildi. Ben de dikkatli bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyordum. Açıklanması gereken şeyleri açıkladım. Herhangi bir talepte bulunmadım ve karşılık gibi bir şeyi istemediğim konusuna da açıklık getirdim. Değişmiş dünyaya olan ilgisi adım adım arttı. İyi özelliğini geri kazanan güneş hakkında sorular sordu ve ona Jason'ın bana söylemiş olduğu şeyi söyledim. Zaman duvarı sona ermiş olsa da dönü zarı hala yerli yerindeydi. Her zaman olduğu gibi ölümcül radyasyonu gezegen ekosisteminin kaldırabileceği gerçek olmayan güneş ışığına dönüştürüp dünyayı koruyordu. O zaman neden 7 günlüğüne kapattılar? Tamamen kapatmadılar, azalttılar. Bir şey zardan geçebilsin diye yaptılar. Bu şey de Hint Okyanusu'nda mı? Evet. Jason'ın son saatlerini içeren kaydı oynatmamı istedi ve dinlerken bir yandan da gözyaşı döktü. Jason'ın küllerini sordu. ED mi almıştı yoksa Carol mu saklamıştı? İkisi de değildi. Carol külleri ellerime sıkıştırıp ne şekilde uygun görüyorsam öyle kullanmamı istemişti. Acı gerçek şu ki Tyler onu benden daha iyi tanıyordu. Jason benim için önemsiz biriydi. Babasının oğluydu. Fakat sen onun arkadaşıydın. Dünyanın tekrar kendini keşfedişini izledik. Toplu ölü gömmeleri sonunda bitmişti. Hayatta kalan yas dolu ve korkmuş kimseler de ne kadar garip olursa olsun gezegenin tekrar bir gelecek elde ettiğini anlamaya başlamıştı. Bizim kuşağımız için olaylar sersemletici şekilde tersine dönmüştü. Üzerimize çöken yok olma yükü omuzlarımızdan kalkmıştı. Onsuz ne yapacaktık? Şimdi artık lanetlenmiş insanlar değil de sadece ölümlü insanlar olduğumuza göre ne yapacaktık? Kendini gezegenin derisine gömmüş Hint Okyanusu'ndaki korkunç büyüklükteki yapının video görüntülerini gördük. Devasa sütunların temas etmiş olduğu deniz suyu hala buhar çıkartarak kaynıyordu. İnsanlar bu yapıya sadece şekli yüzünden kemer veya kemerli geçit adını vermediler. Bunu demelerinin bir başka sebebi ise limandaki gemilerin kaybolmuş deniz fenerleri, garip hava, dönüp duran pusulalar ve hiçbir kıtaya benzemeyen yabani kıyı şeridi hikayeleriyle karaya dönmüş olmalarıydı. Derhal birkaç donanma gönderildi. Jason'ın vasiyetnamesi bu olaya öyle ya da böyle bir açıklama getiriyordu. Ama sadece birkaç kişi bunu duyacak kadar şanslıydı. Ben, Diane ve posta kutusunda kaydı bulan kişiler. Diane her gün biraz egzersiz yapmaya başladı. Hava soğumaya başlayınca otelin arkasındaki kirli patikada koşu yapıyor, saçına düşen yaprakların ve orman yangınlarından kalan dumanın kokusuyla geri dönüyordu. İştahı gitgide açıldı. Kafedeki menüler de aynı şekilde genişledi. Yiyecek dağıtımı tekrar düzene girmişti. Ekonomi yavaş yavaş rayına oturuyordu. Mars'ın da aynı şekilde dönüden çıktığını öğrendik. İki gezegen arasında sinyaller gidip geliyordu. Başkan Lomax bayrak etrafında toplanma konuşmalarının birinde insanlı uzay programının devam ettirileceğine bile gönderme yaptı. Kardeş gezegenimiz dediği şüphe çeken bir coşkuyla yerle daimi ilişkiler kurmak için bu bir ilk adım olacaktı. Geçmişi konuştuk, geleceği konuştuk. Yapmadığımız şey ise birbirimizin kollarını atlamaktı. Birbirimizi ya çok iyi tanıyorduk ya da yeterince iyi tanımıyorduk. Bir geçmişimiz vardı ama şu ana dair hiçbir şeyimiz yoktu. Simon'ın Manassas civarındaki kayboluşu hakkındaki takıntısı Diane'i yıkmıştı. Neredeyse ölmene göz yumuyordu diye hatırlatma yaptım. Kasten değil, kötü biri değil, bunu sen de biliyorsun. O zaman tehlikeli derecede saf biri. Diane gözlerini düşünceli bir şekilde kapadı. Ardından, Ürdün tapınağında olduğumuz zamanlar papaz Bob Cobble'ın bize söylemekten hoşlandığı bir laf vardı. Kalbi Tanrı'ya feryat etti. Simon'ı en iyi şekilde tarif eden şey de bu. Ancak cümleyi ayrıştırman gerek. Kalbi feryat etti. Bence bu hepimizi temsil ediyor. Evrensel bir şey. Seni, Simon'ı, beni, Jason'ı, Carol'ı bile. Hatta Edie'yi. İnsanlar evrenin ne kadar büyük olduğunu ve insan yaşamının da ne kadar kısa olduğunu anladıklarında kalpleri feryat ediyor. Bu bazen bir neşe çığlığı oluyor. Jason için böyle olduğunu, onun hakkında anlamadığım şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Korkunç bir yeteneği vardı. Fakat çoğumuz için bu bir korku çığlığı, yok olma korkusu, anlamsızlık korkusu. Kalplerimiz feryat ediyor. Belki Tanrı'ya karşı, belki de sadece sessizliği bozmak için. Saçını alnından aldı. Önceden dehşet şekilde ince olan kolunu gördüm. Şimdi tekrardan yuvarlak ve güçlü bir hal almıştı. Bence Simon'ın kalbinden gelen çığlık dünyada insan sesinin en saf hali. Hayır, insan sarrafı değil. Evet, naif ki bu yüzden yeni krallık, Ürdün tapınağı, kondon çiftliği gibi bir sürü inanç tarzı arasında mekik dokudu. Açık sözle ve insanlığın öneminin ihtiyacının belirtildiği her şey onun için uygundu. Seni öldürse bile mi? Bilge biri olduğunu söylemedim, art niyetli biri değil diyorum. Sonraları bu söyleve aşina olmaya başladım. Diane bir dördüncü gibi konuşuyordu, hem bağımsız hem de bağlı, hem yakından hem de uzaktan bakıyor. Hoşuma gitmediğini söyleyemem ama ensemdeki tüyler arada sırada diken diken oluyordu. Diane'e sağlığının tamamen yerinde olduğunu açıklamamdan kısa bir süre sonra gitmek istediğini söyledi. Ben de nereye gitmek istediğini sordum. Simon'ı bulması gerektiğini söyledi. Öyle ya da böyle işleri yoluna koyması gerekiyormuş. Ne de olsa hala evliydiler. Simon'ın hayatta olup olmaması onun için önemliydi. Ona parası ve kalacak bir yeri olmadığını hatırlattım. Bir şekilde idare edeceğini söyledi. Jason'ın bana verdiği kredi kartlarından birine bir garantisi olmadığı uyarısını da yaparak verdim. Primi kimin ödediği, kredi limitinin ne kadar olduğu ya da birisinin en sonunda kartın izini sürdükten sonra Diane'e ulaşıp ulaşmayacağı konusunda en ufak bir fikrim yoktu. Benimle nasıl iletişime geçebileceğini sordu. Araman yeterli dedim, numaram onda vardı. Bunca sene boyunca faturasını ödediğim, sakladığım ve nadir de olsa çalan telefonuma takılı olan kartın numarasıydı bu. Ardından onu bölgedeki otobüs garına götürdüm. Dönünün sona ermesiyle kaybolmuş ve evsiz kalmış turist kalabalığının içine dalarak kayboldu. 6 ay sonra gazeteler hala büyük puntoyla yeni dünya manşetlerini atarken ve kablolu kanallar kemerli geçidin ötesinde kayalık ve yabani bir burun olan yerin video görüntülerini göstermeye başlamışken telefon yeniden çaldı. Bu zamana kadar büyüklü küçüklü yüzlerce gemi geçiş yapmıştı. Bazıları İGY ve BM onaylı, Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin ve onlara bağlı basının eşlik ettiği büyük bilim seferleriydi. Bazıları özel kiralanmış gemilerdi. Bazıları da loş ışıkta morina denebilecek balıklar yakalayıp ağları dolu şekilde limana geri dönen balıkçı tekneleriydi. Bu elbette ki sıkı bir şekilde yasaklanmıştı ama kemer morinası yasak geldiğinde çoktan Büyük Asya pazarlarını istila etmişti. Balığın yenilebilir ve besleyici olduğu ortaya çıktı ki bu da Jason bir ipucu olarak adlandıracağı bir şey olabilirdi. Balıklar DNA incelemesine tabi tutulduğunda genomları uzaktan bir dünya akrabalığı olduğunu gösterdi. Yeni dünya sadece yaşanılabilir değildi, insanlık göz önünde bulundurularak içi doldurulmuştu. Simon'ı buldum dedi Diane. Wilmington dışındaki bir karavan parkında yaşıyor. Evlerdeki bisikletleri, tost makinelerini ve o tip şeyleri tamir ederek biraz para kazanıyor. Olmazsa da yoksul yardımı alıp küçük bir pentakostal kiliseye gidiyor. Seni gördüğüne sevindi mi? Condon çiftliğinde olan bitenler için özür dileyip durdu. Bunu telafi etmek istediğini söyledi. Hayatımı kolaylaştıracak bir şey yapıp yapamayacağını sordu. Telefonu biraz daha sıkı kavradım. Sen ne dedin? Boşanmak istediğimi söyledim. Kabul etti. Başka bir şey daha söyledi. Değiştiğimi söyledi. Bende farklı olan bir şeyler olduğunu ve tam olarak anlayamadığını söyledi. Fakat bu değişimden hoşlandığını sanmıyorum. Belki de şeytan tüyüdür. Tyler dedi Diane, o kadar değiştin mi? her şey değişir dedim. Bir sonraki önemli aramasını bir sene sonra yaptı. Jason'ın verdiği sahte kimlik sayesinde Montreal'deydim ve göçmen statümün onaylanmasını bekliyordum. Bir yandan da Outremont'taki bir poliklinikte asistanlık yapıyordum. Diane'le son konuşmamdan bu yana kemerin temel dinamikleri çözülmüştü. Gerçekler kemerli geçidi statik bir makine ya da basit bir kapı olarak düşünenler için kafa karıştırıcıydı. Ancak Jason'ın bakış açısından bakıldığında kendi hükmünde olayları kavrayıp kontrol edebilen karmaşık ve bilinçli bir varlık olarak daha anlamlı geliyordu. Sadece güneyden yapılan insanlı gemi seferleri için de olsa iki dünya kemerle birbirine bağlanmıştı. Bunun ne olduğunu bir düşünelim. Bir esinti, okyanus akıntısı ya da göçmekte olan bir kuş için kemer, Hint okyanusu ve Bengal koyu arkasına konulmuş bir çift sütundan başka bir şey değil. Kuzeyden güneye seyahat eden bir gemi gibi hepsi kemerin etrafından ve içinden rahatça uçabiliyorlardı. Fakat Greenwich'i 90 derecelik açıyla alarak ekvatoru gemiyle güneyden geçmeye kalkınca kendini garip bir göğün altındaki bilinmeyen bir denizde, dünyaya hesaplanmayacak kadar ışık yılı uzaklıkta kemere arkadan bakarken buluyordunuz. Madras kentinde pek de yasal olmasa da azimli bir seyahat servisi üzerlerinde İngilizce olarak dost canlısı gezegene kolayca seyahat yazan bir seri poster üretti. Interpol firmayı kapattı. BM o günlerde hala geçişi düzene sokmakla meşguldü. Ama posterler tam da olayın üstüne parmak basmıştı. Böyle şeyler nasıl olabiliyordu? Varsayımsallara sormak lazım. Diane boşanma sürecinin noktalandığını söyledi ama hem işi hem de bir geleceği yoktu. Düşünüyordum da yanına gelsem... Sesi çekingen geliyordu. Hiç de dördüncü gibi değildi. Ya da kafamda kurduğum dördüncü sesine benzetememiştim. Senin için sorun olmazsa, açıkçası biraz yardıma ihtiyacım var. Hani bir yer bulmadır, yerleşmedir. Böylelikle ona klinikte bir iş ayarladım ve göçmen belgelerini gönderdim. O sonbaharda Montreal'deyken yanıma geldi. Aramızda incelikli şekilde flörtleşmeler oluyordu. Yavaş ve eski moda, belki biraz da Marslı. O sırada Diane ve ben birbirimizi tamamen yeni yollarla keşfettik. Artık ne dönünün üzerimize giydirdiği deli gömleği vardı, ne de çocuklar gibi gözümüz kapalı bir teselli arıyorduk. En sonunda iki yetişkin gibi birbirimize aşık olduk. Küresel nüfusun tavan yapıp 8 milyarı bulduğu senelerdeydik. Bu büyümenin çoğu büyümekte olan mega şehirlere aktarıldı. Şangay, Jakarta, Manila, Çin kıyıları, Lagos, Kinshasa, Nairobi, Maputo, Caracas, La Paz, Tegucigalpa, yani dünyanın bütün ateş gibi parlayan dumanla kaplı kalabalık yerlerine. Bu nüfus artışını karşılamak için bir sürü kemerli geçit gerekiyordu. Kalabalıktan çıkan göçmenler, mülteciler ve öncüler sabit bir dalga yarattılar. Birçoğu kargo bölmelerine sıkıştırılmıştı ve bir kısmı Magellan limanının kıyılarına vardığında zaten ölmüştü ya da ölmek üzereydi. Magellan limanı yeni dünyada bir isim verilen ilk yerleşkeydi. O zamana kadar çoğunlukla havadan olmakla birlikte dünyanın kabataslak bir haritası çıkarılmıştı. Magellan Limanı bazılarının Ekvatorya dedikleri bir kıtanın doğu burnunda yer alıyordu. İkinci ve kuzey kutbundan gezegenin ılıman alanlarına doğru uzanan daha da büyük bir kara kütlesi yani Borea vardı. Güney denizlerinde bolca adalar ve takım adalar vardı. Yumuşak bir iklimi vardı ve havası da temizdi. Yer çekimi dünyanınkinin %95.5'iydi. Her iki kıtada bolluğu ve bereketi ile beklemekteydi. Denizler ve nehirler balıklarla dolup taşıyordu. Duvala ve Kabul'un kenar mahallelerinde dönen efsaneye göre Ekvatorya'nın devasa ağaçlarından akşam yemeğinizi çıkartabilir ve korunaklı kökleri arasında uyuyabilirdiniz. İşin aslı daha farklıydı. Magellan Limanı BM'nin çevrelediği ve askerlerle korunan bir yerdi. Etrafında büyüyen gecekondu mahalleleri de kontrolsüz ve güvensizdi. Ancak kıyı şeridini yüzlerce kilometre boyunca balıkçı köyleri nokta nokta doldurmuştu. Reach koyunun etrafındaki kıyı gölleri ve Aussie limanının etrafında inşaatı süren turist otelleri vardı. Boşta duran verimli toprakların olasılığı da göçmenleri Beyaz ve Yeni Irrawaddy nehir vadilerine iç taraflara doğru çekti. Fakat yeni dünyadan gelen en önemli haber o sene ikinci bir kemerin keşfedilmesi olmuştu. İlkinden yarım dünya uzaklıktaydı ve kuzey kara kütlesinin güney taraflarına yakındı. Onun da ötesinde yeni bir dünya vardı. Bu diğeri kadar davetkar değildi. Belki de orada yağmur mevsimi vardı. Benim gibi başka insanlar da olmalı dedi Dayen. Dönü sonrası dönemde 5 sene geçirmiştik. Onlarla tanışmak istiyorum. Bendeki Mars arşivlerinin kopyasını ona verdim. İlk aşama çevirilerin bulunduğu hafıza kartlarıydı. Onları bir zamanlar Victoria dönemi şiirlerine ve yeni krallık kitapçıklarına gösterdiği ilgiyle inceledi. Jason'ın yaptıkları başarılı olduysa o zaman evet, elbette ki dünyada başka dördüncüler vardı. Fakat onların varlığını duyurmak hapishaneye birinci sınıf bir bilet kazanmak anlamına gelirdi. Lomax yönetimi Marslı olan her şeyin önüne ulusal güvenlik engeli koydu. Dönü sonrası ekonomik krizde Lomax'ın yurt içi güvenlik kuruluşlarına polis güçlerini silip süpürme yetkisi verilmişti. ''Hiç bunu düşünüyor musun?'' dedi biraz utangaç bir tavırla. ''Benim de dördüncü olmamı kastediyordu. Yatak odamızdaki dolapta duran çelik kasada sakladığım cam tüplerdeki berrak sıvıyı belirli ölçüde kolumdan enjekte etmemi söylüyordu.'' Tabii ki de düşünmüştüm. Bu bizi birbirimize daha çok yakınlaştırırdı. Ancak böyle bir şey istiyor muydum? Aramızdaki görünmez boşluğun farkındaydım. Onun dördüncülüğü ve benim modifiye edilmiş insanlığım arasındaki. Fakat bundan korkmuyordum. Bazı geceler o içten gözlerine bakar, hatta üzerlerine titrerdim. Köprüyü köprü yapan şey kanyondu ve inşa ettiğimiz köprü güzel ve güçlü bir köprüydü. Elimi okşadı, yumuşak parmaklarını pürüzlü tenimde gezdirirdi. Zamanın bir an bile durmadığını gösteren, bir gün bunu istemesem bile ilaca ihtiyacım olacağını söyleyen hoş bir hatırlatma. Henüz değil dedi.
Ne zaman?
Hazır olduğum zaman. Başkan Lomax yerini Başkan Hughes'a ve o da yerini Başkan Chaykin'e kaptırdı. Ancak hepsi aynı dönü öncesi siyasetin emektarlarıydı. Mars biyoteknolojisini potansiyel olarak da olsa yeni atom bombası olarak görüyorlardı. Şimdilik hepsi onlarındı, kendi özel tehditleriydi. Lomax 5 Cumhuriyet hükümetine yaptığı ilk diplomatik yazışmada Mars'tan dünyaya yapılan şifresiz yayınlarda biyoteknoloji bilgisini kesmeleri isteğinde bulunmuştu. Bu isteğinin gerekçelendirmesini de akla yatkın argümanlar sunarak yaptı. Böylesine bir teknolojinin politik olarak bölünmüş ve sık sık şiddet olaylarının görüldüğü bir dünyadaki etkilerinden bahsedip Wun Nigo Wen'in ölümünü örnek gösterdi. Marslılar da uzun bir süre işbirliği içerisinde oldular. Ancak Mars ile olan bu makul iletişim bile bazı fikir ayrılıklarına neden olmuştu. Beş Cumhuriyet'in eşitlikçi ekonomisi Wun Nigo Wen'i ölümünden sonra yeni küresel işçi hareketi için bir tür sembol haline getirmişti. Wun'un yüzünü Asya'nın fabrika alanlarındaki terzi işçileri tarafından taşınan pankartlarda veya Orta Amerika'nın serbest ticari bölgelerindeki çip soketi dolduruculuklarında görmek rahatsız ediciydi. Ki kendisinin de bunu hoş karşılayacağını sanmıyordum. 46. Ayrımın Sonu Sayfa 428